metodolojiye çok meraklıyım. Dünyada bence iki tane çok önemli Alman ve Avusturyalı metodoloji profesörü vardır. Bunlardan bir tanesi Klaus Wilhelm Canaris. Beni asistanlığa aldığını bildi. İki şey söyledi. Bir memuriyete intisap etmiyorsunuz. Bir bilime kendinizi vermek yolunu seçtiniz dedi. Bu bir memuriyet değildir. Almanca hala hukuk biliminde üstünlüğünü muhafaza gayreti içerisinde. Ama unutma ki Fransızca değil ama İngilizce bu tahtı sallamaya başladı. İkincisi, anlamadığın şeyi anlatma, anlamadığın şeyi yazma. Türkiye'de maalesef dedi bu, anlamadığını yazmak vardır.
Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Sayın Profesör Doktor Ünal Tekinalp. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum hocam.
Siz de beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum.
Ben ilk olarak ailenizle başlamak istiyorum. 1935 yılında Elazığ'da dünyaya geliyorsunuz. İlk orta ve lise öğreniminiz İzmir'de tamamlanıyor. Ailenizi merak ediyorum. Nasıl bir ailede yetiştiniz?
Ben bir lise öğretmeninin oğluyum. Annem de evlenmeden önce ilkokulu öğretmenliği yapmış bir hanım. Babam İstanbulludur. Fındıklı'da doğmuştur. Bilgilerime göre dedem, babam tarafından dedem bir askeri doktordur. Babam muallim mektebinden sonra İstiklal Savaşı'na katılmıştır. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü 22 yaşındaki bir kimsenin böyle bir ihtiyacı duymuş olması bende hayranlık ona. Onun için babamı kahramanlarımdan biri olarak sayıyorum. Ve babam döndükten sonra Bartın, Sivas, belki arada başka bir yerde olabilir ve nihayet Elazığ'a tarih coğrafya öğretmeni olarak atanıyor. Annem Elazığlı bir ailenin kızıdır. Bu sebeple ben Elazığ'da doğdum. Ama tam bir Elazığlıyım. Doğum dışında benim ana yurdum. Sonra meşhur olan Ankara Belediye Reisi Vedat Dalokay vardı. Hatırladınız mı? O benim dayımın oğludur. İlgi çekici bir insandı o da. Babam gibi ben de bir cumhuriyetçi olarak doğdum ve yetiştim. Daha sonra bir zafiyet geçirdim. Babam bir sahil şehrine tayinini istedi. Bizi hemen İzmir'e tayin ettiler. Babam ilk önce Karataş Ortaokulu'nda tarih öğrenciliği yaptı. Daha sonra da İnönü Lisesi'ne transfer oldu. İnönü Lisesi'nin adı da bir süre sonra Namık Kemal Lisesi'ne dönüştü. Ben Namık Kemal Lisesi'nde okudum. Çalışkan bir öğrenciydim. Liseyi birincilikle bitirdim. Ondan sonra da hukuk fakültesine dahil oldum.
Hocam, hukuka gelmeden önce özellikle lisede sizin hakkınızda da çokça zikredilen edebiyata, sanata, felsefeye olan ilginizi de merak ediyorum. Zannediyorum o yıllarda bir gazetede de çalıştınız İzmir'de değil mi?
Çalışmak değil de bir sanat sayfası arkadaşlarımla birlikte çıkardım. İlk sanat sayfasını Halkın Sesi gazetesinde yaptık. İlgi topladı ki İzmir'in en meşhur ve çok eski bir gazetesi olan Yeni Asır'da bizim aynı faaliyette bulunmamız istendi. Orada o zamanlar İzmir yazarlar, şairler, ressamlarla doluydu. Necati Cumalı orada ve Urla'da avukatlık yapıyordu. Can Yücel askerliğini yapmış, Sular İdaresi'nde çalışıyordu. Samim Kocagöz karşıya kadar oturuyordu. Nahit Ulvi Akgün çok iyi bir şairdi ama ismi sadece edebiyatçılar tarafından bilinen bir sanatçıydı ama iyi bir şairdi. Ve Atilla İlhan oradaydı. Bu insanı bağlayıcı bir atmosfer yaratıyor. Ve o zaman İzmir'de Ankara Palas diye bir çay salonu vardı. Konaktaydı. Şimdi bilmiyorum, belki de hala vardır. Üstü oteldi. Altında geniş bir çay salonu vardı. Yani başka içki vermezdi. Bu sanatçılar orada toplanırlardı. Görüşmeler orada yapılırlardı. Yani tam bir sanat atmosferi hakimdi. Bu da beni etkiledi.
Bu lisedeki renkli, kişiliğinizi renklendiren çeşitli bu hususların tamamını önce hukuk fakültesine, sonra da öğretim üyenize taşıyorsunuz. Bunu Reha Hoca armağanınızda, size yazılan armağandaki yazısında da özellikle belirtiyor. Hukuk fakültesine geçebiliriz. 1954 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ne başlıyorsunuz. 1958 yılında lisede olduğu gibi bu fakülteyi de birincilikle tamamlıyorsunuz. Merak ettiğim asistanlığa ve daha doğrusu öğretim üyeliğine hukuk öğrencisiyken mi karar verdiniz?
Evet. Ama hangi branş olacağı belirsizdi. Dördüncü sınıfta Halil Hasanlığı görünce kararım kesinleşti. Ticaret hukukuna dahil olacaktım. İmtihanım da buna imkan verdi. Halil Bey beni imtihan ettikten sonra bana pek iyi verdiğini söyledi. Ama sınava devam etmek istediğini bildirdi. Ben de peki dedim. Ama dikkat edin dedi. Notunuz düşebilir ve kalabilirsiniz de. Peki dedim. O zamanki ticaret kanunundaki 311, 301 ve bir madde daha vardı. Bu üç madde arasındaki ilişkiyi ve farklılıkları bildiriniz dedi. Ben de 3-4 cümle söyledikten sonra tamam dedi. Size asistanlık teklif ediyorum. Ben de kendisine teşekkür ettim ama Almanya'ya gideceğimi söyledi. Orada ticaret hukuku yapacaktım. Heidelberg'e gitmek istiyorum.
Heidelberg nasıl, fikir olarak nasıl doğdu hocam sizde?
Yanılmıyorsam Talebe Prens diye bir film görmüştüm. Heidelberg'de geçiyordu. Heidelberg öğrencilerinin kendilerine has kepleri ve pelerinleri vardı. Müthiş eğleniyorlar ve aynı zamanda müthiş münakaşa ederekten çok iyi bir şekilde okuyorlardı. Ben de oraya gitmeye karar vermiştim. Halil Bey'e bunu bildirdim. Halil Bey dedi ki, peki yalnız size şunu söyleyeyim. Heidelberg'e gider gelirseniz sizi asistanlığa almam dedi. Niçin diye sordum. Yetiştirmediğim adamı almam bir dedi. İkincisi, yetiştirdiğim adamın önüne kimseyi de koymam dedi. Ben de peki dedim. Bu Haziran ayında cereyan etti, 1958 yılını. Eylül veya Ağustos ayında İzmir fuarı açılırken Ticaret Bakanı ekonomik durum hakkında konuşma yapar. O konuşmayı yaparken o tarihe kadar 2 lira 2 kuruş olan doları 9 lira 2 kuruşa çıkardığını bildirdi. Bu durumda babam beni Heidelberg'e yollayamaz. Bu ailede büyük bir üzüntü yarattı. Ve ben babama üzülme, ben Halil Bey'e gidiyorum dedi. Bir pantolon, bir gömlekle Bandırma Baturu'na bindim. Bandırma'da indim. Otobüsle İstanbul'a geldim. Hep kaldım. Vezneciler talebe yurduna indim. Beni iyi karşıladılar. Oraya gittim. Ertesi gün Halil Bey'e telefon ettim. Sizi hatırlıyorum dedi. Saat 9'da Moda'da şu adresteki evime gidin, gelin dedi. Oraya gittim. Halil Bey beni asistanlığa aldığını bildi. İki şey söyledi. Bir memuriyete intisap etmiyorsunuz. Bir bilime kendinize vermek yolunu seçtiniz dedi. Bu bir memuriyet değildir. Eğer bunu böyle alırsan sen bilim insanı olamazsın dedi. İkincisi de nedir senin yabancı dilin dedi. İngilizce dedim. Hemen yarın Alman lisesine gidip Almanca öğrenmeye başlayacaksınız. Ona biraz böyle bulanık bakmışım ki Şunu size söyleyeyim dedi. İngilizce bir kokteyl dilidir. Bu sözü doğru çıkmadı. Ama hakikaten Almanca'nın o zaman büyük bir üstünlüğü vardı. Bilimde de üstünlüğü vardı. Almanca hala hukuk biliminde üstünlüğünü muhafaza gayreti içerisinde. Ama unutma ki Fransızca değil ama İngilizce bu tahtı sallamaya başladı. Ama dedi İngilizce devam edebilirsiniz dedi. Kokteyllere çok gidiyor musunuz dedi. Hayır dedim. Yani devam edin orada kullanırsınız dedi. Ve buraya dahil olduk. Ben nişanlım Gülören, şimdi Tekinalp ve Oğuz İmregün. Duydunuz mu? Oğuz İmregün oraya başladık.
Ben de tam şimdi hocam şeyi soracağım. Eşinizle lisansta mı tanıştınız Gülören hocayla?
Evet, lisansta tanıştık. Ama en sonunda tanışıklığımız değişik bir hal aldı. Ondan evvel ben onun farkındaydım. Fakat onun benim farkında olduğunu tahmin etmiyorum. Ama ben bunun farkındaydım. Azimli bir kimse olduğum için tanınmasam bile tutkumu devam ettirdim.
1958 yılında İstanbul Hukuk'tan mezun oluyorsunuz. Asistanlık serüveninizi de anlattınız.
61'de doktor oldum.
61'de doktor oluyorsunuz.
Ki kısa bir süreydi.
Evet. 2002 yılına
çünkü
kadar...
58-59 ve 2 sene sonra doktor oldum.
Evet. 2002 yılına kadar İstanbul Hukuk'tasınız. İstanbul Hukuk'ta evet. Yarım asırlık bir tecrübeniz var hocam. Ama hemen doktora teziyle başlayalım dilerseniz. İşte doktora teziniz için benim dikkatimi çeken bir şey var. Tezinizi incelediğimde giriş, içindekiler, kaynakça, ana metin ve işte son...
Doktora tezi.
Son özet, Almanca özetle birlikte toplamda 140 sayfalık bir tez hocam. Bugünün akademik dünyasında... Bir doktor öğrencisine sorulan ilk soru kaç sayfa yazdın oluyor ve belli bir sayfa sayısının altındaki şeylerde sanki içerik yokmuş gibi kabul ediliyor. Biraz buradan başlamak istedim. Sizce bunu Türkiye'de nasıl aşarız? Yani bir doktora tezinin yani hacminin...
Bunun esasında kötü bir gelenek haline geldiğini tahmin etmiyorum. Yani yerleşmiş bir şey değildir. Benim doktora tezim ise... Bir spekülasyondu. O tarihte tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamıyordu. Kanunda açık hüküm vardı. Ve benim tezim yönetim kurulu üyesi olabilirler idi. Kanuna karşı bir spekülasyon.
Gerçekten tezinizin bir tezi vardı.
Tezim vardı. Tezim var. Peki iyi aldım. Daha sonra bana başka sevdiğim bir profesör bir mektup yazdı. Teziniz bütün böyle ama bugünkü olamama durumunun sonuçlarını yazmamışsınız yani. Bugün olamıyor. Ben de mektup yazdım. Benim tezim o değildi. Benim tezim olabilir idi. İşte onun için spekülasyon dedi. Ama tezdir dedim ben de ona. Bu tezdir. Sonra hıncımı aldım. Ticaret kanunu tanzim ederken olabilirler diye hüküm koydum.
Evet.
Peki.
Ticaret hukuku, bankacılık hukuku, rekabet hukuku, sınai mülkiyet, fikri mülkiyet ve bunların yanı sıra Avrupa Birliği hukuku.
Ve banka hukuku.
Banka hukuku. Hocam bu yazdığınız hemen her alandaki eserleriniz başucu eser olarak kabul ediliyor. Yani bu alanlarda yeni yazılan makalelerde ve eserlerde mutlaka size ve sizin görüşlerinize atıf var. Tabii böyle bir birikime etki eden hocalarınızı da aslında ismen de zikrettiniz. Bunlara biraz daha girmek istiyorum. Şimdi o 1962-1964 yılları arasında Hür Berlin Üniversitesi'ndeki doçentlik çalışmalarınıza dönebiliriz. Ve bu yıllar arasında Hirsch'in yanında doçentlik çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Özellikle yazım, araştırma açısından Hirsch'ten neler öğrendiniz?
Bir, Hirsch bana şu altın nasihatı verdi. Bir bilim adamı süperlatif yapmaz, süperlatif söylemez dedi. Süperlatif biliyorsunuz ki bir şey hakkında çok üstünmüş, önemliymiş gibi tespit etmek. Mesela şimdi konunun önemli kısmına geliyoruz. Bu ayıptır dedi. Bu senin birinci şey. Bunu anlatamayacağım. Bizleri ikna etmeye çalıştığı meseledir. Bunu söylersen etki altında kalır herkes. Sen anlat. Önemliyse senin anlatmandan anlarız. Ama anlayamamışsanız sen kalkıp bize film sen bunu anlamamışsın deme. Sen anlat. Bir, süperlatif kullanmaz. Bunun sonuçları. Bold yazmamazsın. Beni aptal yerine koyma. Çok önemli şeyler bu. Yani bak sen anlamıyorsun. Geçersiz diye yazdım. Ey aptal adam. Geçersiz siyah veya fark etmez italik. Birincisi budur dedi. İkincisi anlamadığın şeyi anlatma, anlamadığın şeyi yazma. Türkiye'de maalesef dedi bu, anlamadığını yazmak vardır. Çünkü anlamadığı şeyi başka bir yerde görmüştür. Bağlantısı nedir? Onun farkında olmadan bunu böyle yapar. Üçüncüsü, tenkit bilim değildir dedi. Tenkit bir şeyi bir kimseye öğretmek değildir dedi. Türkiye'de bir kimse bir şeyi anlatmak yerine bir şeyi anlatanları tenkit etmeyi ön plana alır. Bunu çok yakından gördüm. Biz üniversite hocası olarak ders verip öğretmeliyiz. Gel bana dersi öğret. Yoksa gelip de Furkan şöyle bir yazı yazmış. Ha ha ha ha. Furkan'ın bu yazısının burası böyle böyle ha ha. Kaldı ki ha ha. Ha, çok büyük bir bilim ve madde gafı varsa söyler geçersin. Buna Türkiye'de çok rastladım. Adam vardır, açın kitaplarını, açık şey göreceksiniz. Kendisi bir şey anlatmaz, bir şey anlatanları tenkit eder. Hirsch'in oraya gittiğimde, Hirsch güzel bir Türkçe konuşuyordu ama şöyle konuşuyordu. Şimdi aşağıda söyleyeceklerimi dinleyiniz, böyle diyordu. Onun için ben doktora tezimin tarihi dolayısıyla gittiğimde bana nihayet teşrif ettiniz dedi. Ben bundan alındım. Ve kendisine dedim ki efendim benim elimde değil o da verdi. Hayır geldiğinizde memnun olduğumu söylüyorum dedi. Yani teşrif ettiğiniz kelimesini. Şimdi ama ben demedim ki keşke nihayet lafını kullanmasaydın demedim. Ne nihayet. Teşrifinizin. Fakat ben oraya girince bir problem çıktı. Ben anonim şirketlerin bilançosunu yazmak istiyordum. Halil Bey'e bildirdim. Halil Bey bana dedi ki benim doçente ihtiyacım var. Halil Asal, benim doçente ihtiyacım var. Basit bir şey yazmaya gel. Şimdi sen onu yazamazsın çünkü senin bilanço öğrenmeni icap eder. Bu büyüdü bu ihtilaf. Hirsch araya girdi. Dedi ki Ünal'ın doçentlik tezini ne kadar zamanda bitirmesini istiyorsun? O da dedi ki 2 yıl. Sen de ona. Bunu ben sana temin edeceğime söz veriyorum dedi. O da bekle hocam. Bunun üzerine Halil Aslı bana Berlin'deki işletme fakültesinde Profesör Arndt'ı, Arndt'a yolladı. Ben durumu anlattım. Arndt bana 4 ders verdikten sonra 6 ay müddetle onun asistanına her gün 4'te gittim, 6.30'da geldim. Ve benim tezim orada da pek iyi aldı. Ve Halil Bey bundan memnun oldu. Ama Halil Bey bir şey saklayan bir şey değildi. Benim doçente ihtiyacım var. Basit bir şey yaz gel. Böyle dedi. Halil Bey ile ikinci önemli şeyim şu. 56 kanunu çıkmıştı. O kanunda, ticaret kanunda bir hüküm vardı. O hükümde ticaret şirketlerinin denetlenmesi bir nizamname ile tanzim edilir deniliyordu. Bilmem ne Duru diye bir ticaret bakanlığı müsteşarı vardı. Adını da biraz sana söylerim. Bir şey bir mektup yazdı. Biz bu nizamnamenin nasıl olacağını bilemiyoruz dedi. bize bir nizamname örneği yollar mısınız dedi.
O arada Hirsch Ankara ve İstanbul'daki görevlerini bitirip Berlin'e dönmüş.
Hirsch bana dedi ki siz yazın bakalım dedi. Sonra Neşe dedi Hirsch Tekin diye o. Ben oturduk nizamnameyi yazdım. Hirsch bana dedi ki üç teklifim var. Bir, seni de zikretmek şartıyla ben nizamnamemi yollarım. İki, senin nizamnameni beğendiğimi söyleyip senin nizamnameni yollarım. Üç, birlikte çalışırız. O nizamnameyi yollarım. Üçüncüsünü kabul ediyorum dedi. Ama dedi, hükümeti tenkit etmek fikrinden vazgeçeceksin. Çünkü bakanlık o zamana kadar bir takım tebliğler çıkarmıştı. Ben onların aleyhine de laf ediyordum. Gülerek dedi ki, Türkiye'ye gittiğimde hapishanede oturmak istemiyorum. İkincisi dedi ki, bizim şimdiye kadar yaptıklarımızı değerlendirin, tetkik edin demiyorlar dedi. Bize verilen şey, buraya ne girecek onu söyle. Bu tenkit fikrinden vazgeç dedi bana. Ben bundan şiddetle vazgeçmişimdir. Çünkü görevin o değil burada.
Bu görevin yanı sıra siz bir akademisyen, bir doktor olarak tenkit etmenin şu an bir sakıncası olduğunu düşünüyor musunuz?
Sırf tenkit yapılmasını bizi felakete götürmekte olduğunu görüyorum.
O zaman tenkitin üzerine yapıcı bir şeyler koyulması gerektiğini söylüyorsunuz.
Evet. Evet, ama sen bitirdikten sonra bunları yapabilirsin. Sen hiçbir kendi fikrini ortaya koyup bir anlatım yapıp yol ve çözüm göstermiyorsun. Türkiye'de buna çok hiç isim vermek istemiyorum. Ama 10 tane isim sayarım burada sana.
Hocam Hirsch'ten bahsettik. Bir de sizin özel konuşmanın önceki bölümlerinde Halil Bey olarak zikrettiğiniz Ordinarius Profesör Doktor Halil Arslanlı'yla münasebetinizden biraz daha ben bahsetmek istiyorum, size sormak istiyorum. Özellikle yöntem bakımından, yine bu ders anlatma yöntemi olabilir, yazım, araştırma olabilir.
Halil Bey, kısaca şunu söyleyeyim. Almanya'dan 17 yaşında dönmüştür. İlk dili Almancadır. Halil Arslanlı'nın babası Şam'da kadı iken Cemal Paşa kanal seferini yapıp Şam'a giderken, Kudüs'e giderken yolda Şam'a uğrar. Oradaki eşraf kadının gayrimüslimleri tuttuğunu şikayet ederler. Onun üzerine Halil Aslan'ın babası asılır. Adam dönerken bütün bunların yalan ve şişirme olduğunu görür. Üç çocuk vardır. Bir de anne vardır. Biliyorsunuz ki hizmetle döner bir buçuk sene içerisinde. Bu çocuklar orada perperişan görünce meşhur Cemal Paşa, Almanlar tarafından Türk'ün adı Enver Land, bu çocukları alır ve Almanya'ya yollar. Hepsi küçük çocuklardır. Bir kendisi, en küçüğü, Supi diye bir de abi ve Gültekin diye bir diğer abi. Bunlardan biri 17 yaşında Türkiye'ye gelir. Halil Hoca Türkçe bilmiyordur ve Türkçe öğrenmeye başlar. Hirsch gelir. Hirsch'i birisi tercüme etmelidir. O sırada Almanca pratiği olan ama hukuk Almancası bilmeyen bir tercüman vardır. Derken Halil Aslanlı Hukuk Fakültesi'nin ikinci sınıfındayken Hasan Ali Yücel'in bir kararnamesiyle Hirsch'e asistan tayin edilir. Dikkat edin, daha mezun olmamış. Ve Halil Bey ile ikisi arasındaki münasebet böyle başlar. Ve Halil Bey'e Türkçeyi Halil Bey'i öğretir. Bir defa Halil Bey bir bu şahıstır. İki, büyük bir bilim etiğine sahipti. Üç, asistan yetiştirmesini bilirdi.
Nasıl yetiştiriyordu asistan?
Bütün asistanlar senede bir defa müstakil ders verirdik. Halil Bey de en iyi elbisesini, çok şıktı, giyinir, önde oturur. Bittikten sonra soru sorun der. Onların cevaplarını alır. Sonra kendisi sorar. Böyle bir hocaydı. Falan konuyu yaz derdi. Yazar götürürdü. Yanında okurdu. Yani başkası da yazdı da okumaz beni. Şuraya koydu. Yani ödev yaptırmış olur. Ben Almanya'ya gittiğimde bana dedi ki gelirken bir Volkswagen araba getir dedi. Yok bir param yok böyle. Çıkardı bana 5000 mark ver. Bulunmaz. Bir araba al gel dedi. Ben Halil Bey'e gittikten sonra karımı alıp Paris'e gittim. Parayı orada yedim geldim. Buraya gelince bana dedi ki arabayı getirdin mi? Hayır. Ne yaptın o parayı? Dedi. Karımla dedim. Yeni evliydim ben. İkimiz de Paris'i Paris'i tanımak istedik. Bir şey de, yani bunlara karşı ya yani gitmesen ne olurdu falan filan diye böyle bir şey söylemiyorum. Git dedi katibe ödeme planını yazdır. Hüseyin diye bir katibi vardı. Ödeme planını yazdırdım. Götürdüm verdim. Böyle baktı dedi ki bunu ödemeye benim ömrüm görmez. Ama senin de görüşünü tahmin etmiyorum. Böyle saçmalıklar bırakın. Götür dedi. Peki kabul ediyorum dedi. Yani enteresan bir tip. Buyurunuz.
Hocam kendi yöntemlerinize geçmek istiyorum. 24 saatinizi nasıl geçiriyorsunuz ya da geçiriyordunuz? Nasıl öğrendiğiniz, nasıl çalıştığınız, nasıl mütalaa verdiniz?
Bir defa şunu söyleyeyim. Sabahleyin kahvaltıdan sonra masama otururum. 7 civarında masamdan kalkarım. Bu hemen her gün böyledir. Bilmediğim şeyi yazmam. Bilinenleri yazmam. Bilmediklerinin çok iyi tahmin ettiğim şeyleri bulur ve yazarım.
Nasıl buluyorsunuz?
Kitaplar baktığımda görüyoruz. Yani bunları tenkit etmem. O kadar görmüş. Ne yapalım? Bir. İkincisi, metodolojiye çok meraklıyım. Dünyada bence iki tane çok önemli Alman ve Avusturyalı metodoloji profesörü vardır. Bunlardan bir tanesi Klaus Wilhelm Canaris. İkincisi de bir Avusturyalıdır. Şimdi söyleyeceğim adamını. İkisinin de kitapları bende vardır. Her dakika ona bakarım. Reibinder'in de sosyoloji kitapları da getirdim. Onlara bakalım.
Berlin'de birlikte Hirsch'in asistanlığını yaptınız. O sosyoloji açısından.
Çok güzel kitapları var. Hukuk sosyolojisi diye. Sonra ben hiçbir yere gitmem. Yani tiyatroya giderim şuraya buraya da. Yani hakiki Türk erkekleri ya da Türküsü hakiki bir erkek muhakkak kahveye gider. Ben kahve zevkim pek yoktur. Tavla oynamasını bilmem. Bir zaman satranç oynardım. Şimdi onu da unuttum. Çok oynardım satranç. Aile, karımla konuşurum. Mübalağalı konuşurum. Karım güler, hoşuna gider. Karımı da güldürmek benim hoşuma gider. Sonra da iyi bir film bulursak, filme çok meraklıyızdır. Kızım bize film indirir, küçük kızım. Mesela bir beşlik liste var. Oscar alanlar. Bir de Oscar alayları. Bunu şey yaparız. Peki, seyahatten hoşlanırım. En sevdiğim yerlerden birisi Bodrum Aktur'daki evimdir. Kendisi 52 metrekaredir. Karım eve girdiğinde ben dışarı çıkarım.
Yeşim Hoca'nın peki, yanına gidiyor musunuz? Yeşim Atamer Hoca'nın yanına gidecek misin?
Ben de tabii.
Evet yani çünkü Yeşim Hoca bir bahsetmişti. Gelecekler Zürich buraya.
Zürih. 23'ünde. Oo, sen nereden tanıyorsun Yeşim'i?
Hocam Yeşim Hoca'yla da sizden bu, iki bölüm önce de Yeşim Hoca'yla Zoom üzerinden, internet üzerinden bir çekim yapmıştık. Sizi çok sevgi ve saygıyla andı hep.
Yeşim fevkalade bir insandır. Bir bilim adamıdır. Kendisine asistanlık teklif ettim.
Anlattık. Biliyorsun. Evet.
reddetmiştir. Ve bana dedi ki, benim angajmanım var Necip Bey'le. Peki dedim. Ama sen dedim gene, ben birisini böyle seçtim mi, kürsünün diğer adamları da yollarım. Git onlarla bir konuş. Bir kabul etmedim ki de, git konuş dedi. Sonra Oğuz İbrahim dedi ki, bir kız geldi uzun uzun konuştuk. Sen yolladın ama bizi asistan olmak istemiyor dedi. Niye bizi yolluyorsun dedi. Yani seçimle görün diye. Onun için ben onu kuasi asistan kabul ettim.
Asistan benzeri.
Evet. Kuasi asistanı. Şimdi Zürih'te hoca.
Evet.
Yani Zürih'te hoca, ötesi yok bunun.
Evet. Öyle hocam. Hocam şimdi son mesele. Türk Ticaret Kanunu'nun 2000 yılındaki taslak hazırlama komisyonunun başkanlığını yürütüyorsunuz. Hatta sizin için hoş bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. 1957 yılında Türk Ticaret Kanunu tasarısını hazırlayan komisyonun başında Hirsch Hoca var. 2000 yılındaki komisyon başkanlığını da siz yürütüyorsunuz. Bir kanunu hazırlarken özellikle bu geniş kapsamlı, son derece etki alanı, ekonomik hayatı da çok fazla olan bu kanunu hazırlarken yöntem açısından nelere dikkat ettiniz? Ben bir detay olarak şunu yine armağanınızdan öğrendim. Kanunu ışık tutması amacıyla siz komisyon toplantılarının ilk önce kayda aldırıp bunları çözümletip yayınlatmışsınız da.
Yayınlanmadı.
Yayınlanmadı mı en azından?
Hayır. Çünkü bakanlık, o zamanki bakanlık bunu bastırmak istemedi. Bir defa en önemli şey şuydu. Ben seçildikten sabah seçildim. Çekildikten sonra alt komisyon başkanlarını seçtim. Bunlar komisyon seçildikten sonra kasrolarda dedim ki ilk toplantınızı yapın. Hem de bir dediler evet dedim. Hocam hiçbir hazırlığınız yok. Ya siz hazırsınız diye buraya çağırdık. Eğer siz şimdi bunu hazırlamak için ben öğreneyim derseniz bitti. Olur mu efendim falan mı? Neyse gittiler herkes. Ana neler üzerinde duracağını 2-3 sayfada öğleden sonra getirdiler. Ve biz böyle başladık. Metodumuz şuydu. Bir, devamlı çalışmak. Rakam vereyim. 603 defa Ankara'ya uçtum.
Haftalık mı geliyordunuz? Her hafta.
Yani 3 gün buraya geliyordum. Yatıldı gibi hakim evinde yatıyordum. Devamlı. Hiç buraya bir defa istediler de buraya çağırdım. Yani bunu böyle yaptım. İki, bunu yazabilirsin. Hiç müzakereyi kesmedim. Başlangıçta da dedim ki kifayeti müzakere taleplerinizi oylamayacağım. Hepimiz tatmin olduktan sonra kesilecektir mesele.
Hocam komisyon kaç kişiydi? Yani o müzakereleri kestirmediğiniz komisyonda kaç kişi vardı?
Valla onu da bir yerde yazmıştım. Şunu söyleyeyim. 45-50 idi.
Peki siz bu 45-50 kişiyle madde madde, fıkra fıkra mı tartışıyordunuz? Yoksa ana fikirleri tartıştırıp bunu madde, yani komisyon madde, başkanları madde, mı yazdırıyordu?
Madde madde. Yalnız şunu söyledim. Dedim ki 6 kitap var. Bir kitabın müteassısı olmayanlar gelmeyebilir. Hem bu bize yardımcı olur. Onun için ben yeter sayıyı kitap konusunda yeter sayı şeklinde alıyorum. Yani deniz ticareti okulda olan kimsenin yani ticari işletmeye gelmesinde hiçbir fayda yok.
Şunu merak ediyorum hocam bir de. Şimdi madde madde tartışıyorsunuz, evet. Ama komisyonun önüne gelen maddeler açısından komisyon başkanları önce bir metin hazırlıyorlar.
Onu alt komisyon başkanları hazırlıyor. Getiriyor bana ama metnin tamamını getirmiyor.
Ana fikir mi?
Hayır. Diyelim ki 119 madde ticari işletme. İlk toplantımıza 15 geliyor.
15 madde.
Evet. Ve boyuna biz çalıştıkta onlar bunu tamamlıyorlar.
Peki yani ilk başta bütüncül olarak ticari işletmede şu hususları düzenleyeceğiz. Kıymetli evrak hukukunda bunlar bu şekilde düzenlenecek şeklinde ilkesel bir yaklaşım var mıydı?
Aha, ilkesel de yaklaşım şu. Herkes orada müteahhıs. Ve ben ticaret kanunu 1, madde 1 diye başlıyorum. Okuyorum. Ve gerekçe de bana yardım edecek olanlar da not alsın diyorum. Gerekçeler burada çok uzundur. Ve münakaşaya başlıyoruz. Münakaşaya başladıktan sonra oylamaya geçebilir miyim diyorum. Metini okuyorum. O metin kabul ediliyor. Burada ne ilkesi arıyorsun?
Yok, ilkeden kastım şu yani hocam. Hani metin oluşturulurken 15-15 parça parça oluşturmak acaba bütünlük açısından bir eksikliğe yol açmış olabilir mi?
Bir eksikliğe yol açmıyor. Bir defa diyorsun ki yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ben tetik ediyorum. Burada ticari işletme tiplerini teker teker saymayı uygun bulmamışlardır. Ticari işletme, ticarethane, fabrika ve fabrika gibi işletilen diğer organizasyonlar bu üçlüyü doğru bulmamışlardır. Ama siz tekrar ona dönebilirsiniz. Yaptıkları şey buna göredir. Ben onlara açıklama yapıyorum daha evvel çalıştığım için. Olkanca onlar da değişiklikleri ele alalım diyorlar. Değişiklikleri alıyorlar. Onları yalnız gidiyoruz.
Tasarı tamamlandıktan sonra kamuoyundan görüş alındı mı?
Efendim?
Ben bunu sadece hocam yanlış anlaşılmasın yöntem.
Hayır, iyi ki sordun. İyi ki sordun. Yanılmıyorsam 1 Haziran ayında bitti ve ilk tasarı 5 Eylül müydü, 5 Haziran mıydı bilmiyorum. Haziran aklımda kalmış ve ben kamuya açıklandı basılı olarak. Ondan sonra her bahisle ilgili olarak özel ne diyorlar ona, sivil bilmem ne örgütlerini çağırdım. Mesela.
Evet.
Taşıma, Türkiye Nakliyeciler Derneği. Bunu geldi. İlk toplantıda Cemil Çiçek gördü. Dedi ki ben bakan kaldığım müddetçe bundan sonra bu kuralı uygulatmak mecburiyetini getireceğim. Evet. Ve şunu da söyleyeyim ki kim bize görüş vermişse onları davet ettim.
Hocam son olarak kapanışı nasıl yapmak istersiniz?
Yeni bir kanunun başkanlığını yapmak isterim. Ticaret kanunu. Tabii hoşuma gitmişti bu. Çok şey öğrendim.
Genç meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz olur mu? Hem akademisyenlik açısından hem hukuk mesleği açısından, diğer meslekler açısından daha doğrusu.
Bir, anlamadığı şeyleri anlatmasınlar. Anlamadıkları şeyleri yazmasınlar. Ve bir de çok sevdiğim bir şey var. O da Platon, Eflatun gibi düşünüp büyük annem gibi anlatsınlar. Büyük annem gibi düşünüp Eflatun gibi anlatırlarsa yandık budur.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Vakit ayırdınız. Evet. Bizi ofisinizde ağırladınız.
Bu benim lafım değil. Bu Cenab-ı Şahabettin'in lafı. Çok güzel bir laftır. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. İyi günler.